Ayrım 22.
289. sayfa. Bay Vogel, bu Karl Lazar'ın kim olduğunu, babamın onun yanında ne yaptığını anlatmak zorundasınız. Söyledim size, sınırın öte tarafına kaçmak istiyorlardı. Lazar Rus mafyası adına çalışırdı. İyi de yanında neden babam vardı? Vogel birden paniğe kapıldı. Ayaklanıp güvenlik monitörünün başına gitti. Bunu açıklayacak zamanım yok. Birazdan burada olacaklar, bundan eminim. Evi neden gözetlediklerini şimdi anlıyorum. Sebebi sendin. Buraya geldiklerinde hepimizi öldürecekler. Şimdi hemen gitmelisiniz. Siz neden söz ediyorsunuz? Gelecek olanlar kim? Bizi kim öldürecek? Tabanca elde Vogel pencerenin yanına gitti. McCall bir anda fırladı ve masayı hızlı devirdi. Masa gücürdüyerek zeminden kaydı. Vogel'a çarparak onu yere savurdu. Jennifer'ı da geriletti. McCall masayı önüne iterek saldırmaya hazırlanan köpeklerin üzerine bir boğa gibi atıldı. Ağır mobilyayı hayvanlara çarptırarak kapıdan dışarı süpürdü. Masayı kapının kasasına dayayıp döndü. Tabancasını hala elinden bırakmamış olan Vogel, büyük bir gayretle yerden doğrulmaya çalışırken McCall uçtu ve silahı adamın elinden koparırcasına aldı. Tavada iki yıl ateş etti ama kulakları sağır edici patlamalar dobermanları sakinleştirmedi. Hayvanlar tahta masaya dişlerini geçerek tehdit dolu humurtalarla masanın üstlerinden atlamaya çalıştılar. Durdur şunları diye haykırdı McCall. Durdur şunları yoksa ikinizi de vururum. Zitzfeldi, Zitzhans diye seslendi Robert. Köpekler öfkeyle humurdanıp çöktüler. Dışarı çıkmalarını söyle. Hadi çabuk, raus, raus, sofort. Dipnot, Almanca, dışarı, dışarı, hemen. Köpekler koridora atıldı. McCall çarçabuk kapıyı kapattı. Ardından masayı yeniden kasaya dayadı. O bunları yaparken Vogel de cebinden baratteyi çıkarmaya çalışıyordu. Frank diye haykırdı Jennifer. Tek bir patlama duyulur ve kurşun McCall'ın koluna saplanarak koca adamı sendeletirken. Jennifer Vogel'ın üzerine atıldı. Elindeki tabancayı almaya çalıştı. Sonunda McCall adamın tepesine çullanıp silahı elinden kapmayı başardı. Yalvarırım, yalvarırım beni vurmayın diye sızlandı Vogel. Size zarar vermek istemiyordum. Bunu gösterme biçimin oldukça tuhaf dostum. Ben sadece kendimi korumak istedim, yemin ederim. McCall elini koluna götürdü. Bak bakalım kanı durduracak bir şey bulabilecek misin? Jennifer mutfakta bulduğu havluyu McCall'un koluna doladı. Kanın akması kesilene kadar sıktı. İyisin ya bir bakayım. Yarayı inceleyince merminin ceketi delip McCall'un koluna saplanırken açtığı iki deliği gördü. McCall Vogel'a, bana kalırsa olanları baştan konuşmamız gerekecek dostum dedi. Bir araba sesi duyunca Vogel'ın rengi attı. Geç, çok geç kaldın. Geldiler bile. Geleceklerini söylemiştim. Jennifer kapıya yaklaşınca siyah ve güçlü bir BMW'nin hızla kapıdan girip çakıl taşlarının üzerinde ilerlediğini gördü. Araba yaklaşıp içindekileri görünce yüreği çarpmaya başladı. Adam haklı Frank. Gelenler var. Kim? İki kişi. Jennifer siyah BMW'nin evin önündeki çakıl taşları üzerinde durmasını izledi. Vogel'ı arkasından sürükleyen McCall pencerenin yanına vardığında arabanın kapılarının açılarak içinden iki kişinin indiğini gördü. Adamlardan biri trende karşılaştıkları sarışındı. Bir plaster alnını boydan boya kapatıyor, adam elindeki cep telefonuna bir şeyler söylüyordu. Bu kez yanındaki arkadaşı elinde makineli bir tabanca taşıyan 30 yaşlarında ve sağlam görünüşlü biriydi. McCall Vogel'a, kim bu herifler diye sordu. Bilmiyorum. Bilmiyor musun diye patladı McCall. Belki de gazeteler cesedin bulunduğunu yazdığından beri yani 3 gündür burayı gözleyenlerdir. Bazen ben köye gidip gelirken değişik arabalara binip peşime takılıyorlar ama hep aradaki mesafeyi koruyarak. Onları görmediğimi sanmaları için aptal olmaları gerekir. Sence kim bunlar? Rus mafyası. Lazar'ın çalıştığı insanlardan. Evi neden gözetliyorlardı peki? Vogel sessiz kalınca McCall öfkeyle. Bana daha açıklayacağın çok şey var dostum dedi. Jennifer sarışın olanın cep telefonuyla konuşmasını bitirdiğini gördü. Cebinden bir tabanca çıkardı, yanındakine bir baş işareti yaptı ve birlikte eve doğru yürümeye başladılar. Frank, yaklaşıyorlar. McCall pencereden uzaklaştı. Beni dinle Vogel, bu heriflerden biri daha önce bizi iki kere öldürmeye çalıştı. Şimdi de buraya işini tamamlamaya geldi. Bana buralarda neler döndüğünü anlatmak zorundasın. Yüzünde ter taneleri tomurcuklanan Vogel ısrarla sessizliğini sürdürüyordu. Peşinde oldukları ne? Dedi Jennifer. Babamın Rus mafyasıyla ne işi olabilir? Vogel cevap vermeye fırsat bulamadan McCall telaşla. Vazgeç Jennifer dedi. Zaman değil. Buradan kaçacak bir yol olmalı. Buradan dedi Vogel. Titreyen parmağını mutfağın arka tarafındaki kapıya uzatarak. Nereye çıkıyor? Aşağı bodruma. Oradan da ağıl ile garaja. McCall kapıyı açtı. Kapının ötesinde loşluğa gömülmüş kısa bir koridor vardı. Elektrik düğmesini çevirince aşağılarda bir yerde yanan ampulün ışığında yakıt deposu olarak kullanıldığı belli olan bodruma inen birkaç basamak görüldü. Duvarların dibine kalın kütükler istiflenmişti. Garajdaki Mercedes çalışıyor mu? Evet. Anahtarlar nerede? Hep kontağı üzerinde bırakırım. Buradan çıkmak için bir arka yol var mı diye sordu Jennifer. Sadece kötü bir orman yolu var. Ağlın gerisinden çıkıp yarım kilometre ötede ana yola kavuşur. McCall ter içindeydi. Şansımızı deneyeceğiz. Sen de bizimle geliyorsun. Vogel birden korkuya kapıldı. Yalvarırım, yalvarırım bana bir şey yapmayın. McCall ıslık gibi bir sesle konuştu. Koluma bir kurşun yerleştirdiğine bakılırsa oldukça deneyimlisin demektir. Ama sana karşılıksız bir tavsiyede bulunayım. Eğer bizimle gelirsen hayatta kalma şartın artar. Köpeklerim, onları çağırmam. McCall baletesini horozunu kaldırıp tabancayı bodruma inen basamaklara doğru salladı. Vaktimiz yok, hadi kıpırda. İki adam çiftlik evinin kapısının önünde durakladı. Sarışın olanı parmağını şaklatınca öteki hemen kapının yanında vaziyet aldı. Kapının tokmağına uzanırken koridordan bir sızlanma duyuldu. Ne yapacağını anlamak için sarışına baktı. Onun tabancasını kaldırıp başını salladığını görünce devam etmeye karar verdi. Tokmağı çevirdi. McCall bodrum kapısını arkadan kilitledi. Merdivenlerden hızla inerken Jennifer Vogel'a babamı dağa çıkardığın o gece neler oldu dedi. Buzulu gece geçmeye kalkmanın delilik olduğunu, hayatlarını tehlikeye attıklarını Lazar'a söyledim. Onları uyardım ama beni dinlemediler. Elinde bir tabanca vardı ve eğer onları sınırın öbür tarafına geçirmezsek hem beni hem de Peter'i vuracağını söyledi. Lazar kendisi de baban için tırmanma malzemesiyle 3 tane büyük sırt çantası istemişti. Yol için gerektiği gibi giyindikten sonra onu bir çantadan çıkarttıklarını iki sırt çantasına doldururken gördüm. Üçüncü sırt çantasına da babanın eşyasını yerleştirdiler. Ondan sonra gece yarısı olunca elimizde fenerlerle hep birlikte yola çıktık. Devam et. 2 saat sonra buzula verdiğimizde hava birden kötüleşti. Ardından korkunç bir tipi çıktı. İnsanın 2 metre önünü göremeyeceği kadar yoğunlaştı. Bir çığlık duyduğumda Peter kaybolmuştu. Bir yaraya düştüğünü anladım. Babama ne oldu? O tipi de hem onu hem de Lazar'ı gözden kaybettim. Ama hiç aldırmadım. Ben sadece o dağdan inmek ve buraya dönmek istiyordum. Vogel soğuktan donmuş elini kaldırdı. Geri dönmek 4 saatimi aldı. 3 parmağım ve burnumun yarısı gitti ama hayatta kaldığım için talihli olduğumu düşündüm. Basamakların dibine varmışlardı. Bodrumun uzak ucunda bir kapı daha vardı. Yukarıdaki koridorda dobermanların havladığını duydular. Ardından bir insan çığlığı, peşinden de 4 el silah sesi. Vogel aklı başından gitmişçesine bağırdı. Köpeklerim, köpeklerimi vuruyorlar. Eğer buradan hemen çıkmazsak sıra bize gelecek. McCall barattayı Jennifer'a uzattı. Daha önce böyle bir silah kullandın mı? Hayır. Eğer merdivenlerden inen birini görürsen tıpkı trende yaptığın gibi tabancayı doğrultup tetiğe bas. Ama tek bir kurşunun kaldığını da sakın unutma. McCall Kapının mandalını kaldırdı. İkiniz de sesinizi kısın. Olabildiğince çabuk dönmeye çalışacağım. Nereye gidiyorsun? Dışarıya bir göz atmaya. Sarışın ile yanındaki adam ön kapıyı açıp içeri süzüldüler. Daha henüz birer adım atmışlardı ki üzerlerine nereden çıktıkları belirsiz iki siyah doberman atıldı. Elinde makinalı tabanca olanı köpeklerden biri dişlerini koluna geçirir ve silahı düşürmesine neden olurken bir çığlık attı. Sarışın olanı peş peşe iki el ateş ederek öteki canavarı havada yakaladı. Hayvanın cansız vücudu sırt üstü düştü. Adam daha sonra döndü, yanındakinin koluna yapışmış ikinci dobermanın vücuduna da iki kurşun sıkarak hayvanı hemen öldürdü. Hol kısa sürede kan gölüne dönmüştü. Yaralı saldırgın ise kolunu tutmuş acıyla kıvranıyordu. Sarışın olan öfkeyle Berikin'in silahını uzattı. Salak dedi. Evin arkasına dolan. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Sarışın adam silahını doğrultup yavaş yavaş ilerlemeye başlarken öbürü holden çıkıp evin arkasına doğru koştu. Silah sesleri aniden kesilince ev fırtına öncesi sessizliğe gömülmüş gibi oldu. Jennifer adamların yukarıda gezindiklerinden emindi ama hiçbir şey duyamıyordu. Gerekirse yine birini öldürüp öldüremeyeceğinden kuşkulu, Baretta'nın kabzasını avucunda sıktı. Upuzun bir dakika geçip de McCall geri gelmeyince içindeki korku paniğe dönüştü. Vogel üzüntüden aklını kaçırmış gibiydi. O herifler köpeklerimi öldürdü. Ferdi ile Hans'ı öldürdü. Lütfen Herr Vogel sesinizi kısın. Buradan sağ kurtulacağımızı sanmak için çıldırmış olmak gerekir. Bizi bulup öldürecekler. Neden polise kardeşinizin başına gelenleri anlatmadınız dedi Jennifer keskin bir fısıltıyla. Vogel genç kadına çıldırmış birisine bakar gibi baktı. Nasıl anlatacaktım? Buradakilere Peter'in Zürih'e yerleştiğini söylemek çok daha işime geliyordu. Öteki türlü kendi boynuma ilmek takmış olurdum. Ne demek oluyor bu? Yıllar önce Lazar beni mafya dostları için jockey olarak tutmuştu. Birkaç ayda bir Wasserhorn üzerinden İtalya'ya geçer, oradan bir paket alıp buzulu aşarak dönerdim. Aslında o pezevenkle hiç tanışmamalıymışım. Paket dediğiniz nasıl bir şeydi? Her seferinde koca bir sırt çantası dolusu para. Lazar'ın arkadaşları parayı Zürih'te bir bankaya götürüp temizliyorlardı. Yaptığımın yasal olmadığını biliyor ama aldırmıyordum. Ruslar bana iyi para veriyorlardı. Nasıl temizliyorlardı? Aklıyorlardı mı demek istiyorsun? Tabii Lazar da aynen öyle demişti. Lazar da aynen öyle demişti. Babam da bu plana dahil miydi? Nereden bileyim benim tek gördüğüm ellerinde bir hazineyle kaçmaya çalışan iki umutsuz adamdı. Ne demek istiyorsunuz? Buzula tırmanırken Lazar bize babanla birlikte Rus mafyasından bir hazine çaldıklarını anlattı. Peter ile benim yardımlarımızın karşılığını fazlasıyla ödeyeceklerini ama ağzımızı sıkı tutmamız gerektiğini söyledi. Ancak onları sınırın öteki tarafına geçirince bizleri öldürmelerinden korkuyorduk. İşte fırsatını bulunca kaçmamın nedeni de bu ya. Jennifer üst katta zeminin çıtırdadığını duydu. Bodrumu bulmaları daha ne kadar sürebilirdi ki? Yüreği gümbür diyordu. Vogel'in anlattıklarından sarsılmıştı. O gece babamın korkmuş göründüğünü söylerken ne demek istemiştiniz? Endişeliydi. Bana endişeli göründü. İkisi de korkuyordu ama onunki çok belirgindi. Onunla hiç konuştunuz mu? Hayır. Sadece Lazar konuştu. Jennifer başka bir ses duydu. Yer kaplamalarını sürtünen bir ayakkabının çıkardığı sesti bu. Adamlar odaları arıyorlardı. Çok geçmeden bodrum kapısını bulacaklardı. Herr Vogel, babamın o tipiden sağ kurtulmasının mümkün olup olmadığını bilmek istiyorum. İmkansız. Tipi kardan metrelerce yükselen yığınlar oluşturuyordu. Ne o ne de Lazar böylesine korkunç bir havada yollarını bulabilirdi. Ama siz buldunuz bir mucize eseri. Cesetleri aramak için geri döndünüz mü? Ya, 6 hafta sonra gidecek kadar iyileştiğimde ama cesetlerden hiçbir iz bulamamama şaşırmadım doğrusu. Cesetlerden hiçbir iz bulamamama şaşırmadım doğrusu. Muhtemelen onlar da Peter gibi bir yaraya düşüp öldüler. Yanılıyorsunuz. İçlerinden biri hayatta kalıp 5 gün sonra Dikenli Taş Manastırı'na ulaşmayı başardı. İmkansız. O fırtınada kimse 5 gün hayatta kalmayı başaramaz. Yakınlarda sığınabilecekleri bir dağ kulübesi var. Hogel ikna olmuşa benzemiyordu. İnan bana boşuna umutlanıyorsun. Baban soğuktan donmuş olmalı. Ama eğer aradığın bir kanıtsa sana cesedini gösteremeyeceğim. Cesedini bulamadım çünkü. Vogel birden sustu. Merdivenin tepesindeki kapının tokmağı tıkırdayınca Jennifer'ın kalp atışları hızlandı. Ardından başka bir ses duyup arkasına döndü. Dışarıya açılan kapı usul usul kıpırdamaya başladı. Barattaya doğrultup ateş etmeye hazırlandı. Benim diye fısıldadı tanıdık bir ses. Ardından McCall göründü. Yukarıdalar Frank kapıyı açmaya çalışıyorlar. Merdivenin tepesindeki kapı tokmağı bir kez daha tıkırdarken McCall'un yüzünü ter bastı. Öyleyse boka baktık demektir. Evin arkasını koruyan eli makinalı tabancalı bir herif daha var. Üstelik bu tarafa geliyor. Mark köküne kadar gaza bastı. Monroe'dan doğuya giden yolda hızla ilerliyorlar. Kelsa'da çılgın bir heyecanla haritaya bakıyordu. Grimes ve Fellows'un arabası peşlerindeydi. Her iki tarafta da ana yoldan ayrılan dar yollar vardı ama hepsi de birbirine benziyordu. Mark yollarını kaybettikleri umutsuzluğuna kapıldı. Şimdi ne tarafa? Bir sonrakinden sola. Mark kavşakta keskin bir sol viraj aldı. Çamur kaplı bir patikada hoplaya zıplaya ilerleyip bir dizi kalın köknarın kapattığı çıkmazın sonuna vardılar. Görünürde bir ev ya da çiftlik yok Kelso. Doğru yolda olduğumuzdan emin misin? Kelso aceleyle haritayı inceledi. Lanet olsun. Kaybolduk yani öyle mi? Tanrı aşkına çiftlik buralarda bir yerde olmalı. Geldiğimiz yoldan geri dön. Jennifer yukarıdaki sahanlık kapısının yeniden sarsıldığını duydu. Ardından da bir tahta çakırtısı işitti. Biri kapıyı açmaya çalışıyor. Kaçacakları bir yer olmadan her iki taraftan kapana kısılmışlardı. Paniğe kapıldığını hissetti. Buradan çıkmanın başka bir yolu var mı? Olsaydı sizi çoktan götürürdüm. Vogel'in sesi titriyordu. Sonumuz geldi anlıyor musunuz? Makinalı tabancalar karşısında ne şansımız olabilir? İkiniz de duvarın dibine gidin ve Tanrı aşkına ses çıkarmayın dedi McCall. Ne yapacaksın? Dediğimi yap Jennifer. McCall cebinden Mac Light fenerini çıkarıp yaktı. Odanın ortasındaki ampulün altına yürüdü. Parmaklarının ucuna kalktı. Sıcak ampulü kavrayıp gevşetmek için ceketinin yeninden yaralandı. Ancak insanın çevresini görmesine yetecek kadar ışık veren fenerin dışında bodrum karanlığa gömüldü. Jennifer ve Vogel sırtlarını duvara yapıştırırken McCall parmağını dudaklarına götürerek sessiz olmalarını istedi. Ardından istiflenmiş odunların arasından ağır bir tanesini seçti, kapının arkasına geçip feneri söndürdü. Sahanlıktan gelen seslerin arttığını duydular. Ardından fısıltılar işittiler. Biraz sonra bodrum kapısı gıcırtıyla açıldı. Odanın içine sızan gün ışığının aydınlığında bir tabanca namlusu belirdi. Kapının aralığı biraz daha genişleyince saldırganlardan biri elinde makinalı tabancasıyla çömelerek içeri girdi. Tam o sırada merdiven sahanlığındaki kapı sarsılınca ürkerek başını kaldırdı. Dimitri diye usulca fısıldadı belirgin bir Rus aksanıyla. McCall yerinden fırladı ve elindeki odunu adamın kollarına indirdi. Adam acıyla haykırırken silahını düşürdü. McCall bu kez ense köküne vurdu odunu var gücüyle. Adam boğuk bir çığlık atıp yere yığıldı. McCall makineli tabancayı uzanırken sarışın olan gözüktü. Vogel paniğe kapıldı. Jennifer'ı kenara savurdu. Yalvarırım beni öldürmeyin diye umutsuzca haykırarak kapıya doğru koştu. Kapının eşiğine erişmek üzereyken sarışın basamakların tepesinden silahını atışladı. Vogel'ı sırtından vurdu. McCall makineliği doğrultup tetiğe bastı. Aynı anda sahanlığın duvarındaki kireç parçaları havalandı. Sarışın zor durumda olduğunu görüp gerilemek istediyse de McCall yeniden tetiğe bastı. Kurşunlar sarışının kafasının üzerinden geçerek duvarda delikler açtı. ''Tabancanı yere bırak!'' diye bağırdı McCall. ''Bırak yoksa ölürsün!'' Sarışın tabancasını bıraktı. McCall göz açıp kapayıncaya kadar basamaklarının tepesine çıkmıştı. Adamın yakasına yapışıp merdivenlerden aşağıya itti. Sarışın merdiveninin ortasına kadar sendeleyerek indi. Daha sonra basacağı yeri şaşırıp bohça gibi yuvarlandı. McCall yanına vardığında sersemlemişti. ''Ayağa kalk!'' Sarışın ayağa kalkınca McCall üzerine aradı. Jennifer çevresine bakındı. McCall'ın devirdiği ilk saldırgan kapının yanında hala baygın yatıyordu. Bodrum'u mide bulandırıcı bir barut kokusu kaplamıştı. Vogel kurşunlarla delik deşik olmuş vücuduyla yerde yatıyordu. Jennifer gidip Vogel'in nabzını tuttu ama nabız durmuştu. Bir uyuşukluk hissetti. McCall etkisiz hale getirdiği adamı çevirdi, yüzünü merdivenlere döndürdü. Kim olduğun hakkında en ufak bir fikrim yok dostum ama cevaplayacağın çok soru var. Şimdi yukarıya doğru yürümeye başla ve basamakları teker teker çık. McCall mutfakta bir iskemle çıkıp sarışını iskemleye doğru itti. İşe kim olduğunla başlayalım Dimitri. Siktir git diye karşılık verdi adam. Beni neden öldürmek istiyorsunuz diye sordu Jennifer. Eğer isteseydim seni çoktan öldürmüş olurdum salak karı. Jennifer ısrar etti. Kiminle çalışıyorsun ve beni neden öldürmek istiyordun? Adam dudaklarını bükerek McCall'a baktı. Hadi vur beni. Benden bundan başka bir şey duyamayacaksın. McCall'ın sabrı taştı. Adamın ceketinin yakasına yapışıp ayağa kaldırdı. Sana bir soru soruldu. Sarışın meydan okur gibi suskunluğunu sürdürdü. McCall öfkeyle adamın çenesine bir yumruk patlattı. Ardından bütün gücüyle bir yumruk daha. Bir kez daha vurmaya hazırlanırken Jennifer koluna yapıştı. Hayır Frank. McCall adamı bıraktı. Sarışın yarı baygın bir halde iskemleye yığıldı. Başı bir yana devrildi. Ağzından kan sızıyordu. Bu herif konuşmayacak. Zaman kaybediyoruz. Adamın üzerine aradı. Yeni bir cep telefonu ve araba anahtarları buldu. Sonra karşı duvara yürüyüp Vogel'in telefon kablolarını kopardı. Neden yaptın bunu? Dostumuz kendine geldiğinde yardım isteyemesin diye. McCall Jennifer'ın koluna gidip bodruma götürdü. Bu kez ikinci saldırganın ceplerini aradı. Adam hala baygındı. McCall bulduğu cüzdanı Jennifer'in çantasına tıktı. Sonra adamın kemerini çıkarıp ellerini arkasına bağladı. Ardından da Vogel'in cesedine yaklaştı. Vogel'in gözleri açıktı. McCall dizlerinin üzerine çöktü. Vogel'in göz kapaklarına parmaklarını koyarak kapattı. Zavallının hiç şansı olmadı. Tamam, şimdi arabaya gidelim. Birkaç dakika sonra sarışın kendine geldi. Yüzünü ovalayıp sendeleyerek pencereye yürüdü. Volkswagen'in yerinde yerler estiğini görünce ceplerini araştırdı ama otomobilinin anahtarlarını bulamadı. Her adımda devrilir gibi bodruma indi. Kapıyı açıp garajdaki Mercedes'le karşılaştı. Kontağa takılı anahtarı görünce direksiyonun arkasına kaydı. Motoru çalıştırıp geri vitese taktı. Arkadaşının ellerini bağlayan kemeri çözdü. Mercedes'in arka koltuğunda bir bohça gibi fırlattığı adam kendine gelir gibiydi. Sarışın sonra direksiyonun başına geçti, gaza yüklendi ve Murnau yoluna çıktı. 3 kilometre kadar sonra saatte 90 kilometre ile giderken yanından hızla geçip aksi yönde yol alan Opel ile Volkswagen hiç dikkatini çekmedi. McCall yolun üzerinde bir benzin istasyonu görünce yavaşlayıp istasyona saptı. Omuzu zonklamaya başlamıştı. Ceketini çıkardı. Jennifer yarayı inceledi. Kan dinmişti ama yaranın çevresi kızarmıştı. Bir doktor bulmamız lazım. Frank, unut bunu. Bir kurşun yarasıyla hastaneye gittiğim an polislerin etrafıma üşüşeceği kesin. Yara oldukça temiz görünüyor. Daha sonra bir eczane bulur, doğru dürüst bir pansuman yaparız. Hep böyle inatçı mısın? Bu ailemize özgü bir kusur. Şimdi senin çantanda neler varmış? Bir bakmaya ne dersin? Saldırganların cüzdanlarını karıştıklarında bir sürü Avrupa ve İsviçre banknotu buldularsa da herhangi bir kimliğe rastlamadılar. Son hatalarından ders almışlar anlaşılan. Sahte ya da gerçek kimliklerini açığa vuracak hiçbir şey yok. McCall saldırganın cep telefonunu inceledi. Tıpkı geçen seferki gibi. Yine şifre istiyor. Öfkeyle elindeki telefonu attı. Eğer fikrimi soracak olursan çıkmazın dibindeyiz. Üstelik de tehlikeli bir çıkmazın. Pasaportun hala yanında mı? Çantamda, neden sordum? İş soğudu. Elimizde sadece Vogel'in anlattıkları var. Bana kalırsa yapmamız gereken iş ilk uçağa binip Amerika'ya dönmek ve babanın metal kutusuna ne olduğunu araştırmak. İçimden bir ses aradığımız her neyse o kutuda bulacağımızı söylüyor. Belki o zaman bu heriflerin ipinin kimin elinde olduğunu da öğreniriz. Jennifer McCall'un haklı olduğunu biliyordu. Ya havaalanını gözlüyorlarsa? McCall haritayı inceledi. Eğer doğuya, Cenevre'ye doğru gidersek Amerika'ya kalkan bir uçak bulabiliriz. Şimdilik onlardan bir adım önde olduğumuza göre sarışın alarm zillerini çalmaya fırsat bulamadan onları hazırlıksız yakalayabiliriz. Ama beni asıl şaşırtan ne oldu biliyor musun? Eğer seni henüz öldürmek niyetinde olmadıklarını varsayarsak o zaman neyin peşindeler? Yorgun olduğunu biliyorum ama yine senden bir daha düşünmeni istiyorum. İyice düşün. Peşinde oldukları bir şey var Jennifer. Babanın Rus mafyasından bahsettiğini hiç duymuş muydun? Hayır, hiç. Jennifer'ın verecek cevabı yoktu. Her zamanki gibi şaşkın, kırılma noktasına verdiğini düşünüyordu. Ardı arkası kesilmeyen cinayetler, bilemediği nedenlerden ötürü vahşi ve acımasız adamlarca kovalanmanın korkusu ve dehşeti sonunda etkisini göstermeye başlıyordu. Eğer bütün bunlar kısa zamanda sona ermezse gerçekten çıldıracağımdan eminim. Umutsuzluğa kapılmak üzere olduğunu hissedip yüzünü ellerinin arasına gömdü. McCall omzuna dokundu. Galiba eve dönmemizin zamanı geldi. Kenzo motoru durdurur durdurmaz Mark sessizliğin farkına vardı. Çiftlik evi sadece sessiz değil, ürkütücü olacak kadar durgundu. Çakıl taşlarının üzerinde İsviçre plakalı siyah bir BMW 530 duruyordu. Avlu ve garaj ıssız görünüyor, evin ön kapısı aralık duruyor, etraf mezar sessizliği içindeydi. Opel'den inerlerken Rimes ve Fellows da yetişti. Kelso usulca Ryan ve ben, Ryan'da ben ön cepheyi alacağız. Siz ikiniz arka tarafa geçin ve Tanrı aşkına dikkatli olun. Ryan silahını çekmiş evin arka tarafına doğru yürürken Fellows da onu koruyordu. Arabanın yanında heyecanla bekleyen Kelso silahının emniyetini aştı. Mark da aynı şeyi yaptı. Dakikalar bitmeyecek gibi geldi. Sonunda tabancasını yanına sarkıtmış Fellows ifadesiz yüzüyle kapıda göründü. Gelip baksanız iyi olur. Bir tahminde bulunup öleli bir saat bile olmamış diyeceğim. Görüldüğü kadarıyla tam kapıya yönelmişken sırtına 5 kurşun birden yemiş. Mark adamın yanı başına çöküp yaralarını inceledi. Daha şimdiden kurbanın McCall'le uzaktan yakından benzemediğini görmüştü ama Kelso da daha yakından bakabilmek için çömelmişti. İlk şoku kurşunlarla delik deşik olmuş dobermanları ve kana bulanmış giriş önünü gördükleri zaman yaşamışlardı. Köpeklerin üzerinden atlayıp Grimes'in peşinden menteşelerinden koparılmış bir kapıdan geçtiklerinde Mark sıkıntıyla yüzünü buruşturmuştu. Kırık basamaklardan bodruma inince yerde kapının önünde yatan cesedi gördüler. Kelso cesedi incelemeyi bitirince kalkıp Fellows'a döndü. Yukarıya bir göz attın mı? Yukarısı bomboş. Yatak odalarından birinde bulduğumuz şahsi eşyalara bakılırsa öldürülen adam tek başına yaşıyormuş. Tanrı aşkına ne gibi şahsi eşyadan söz ediyorsun? Fotoğraflar, faturalar, elbiseler. Grimes yatak odası dolaplarından birinde bunu buldu. Fellows ölünün fotoğrafını taşıyan ve Heinrich Vogel adına çıkarılmış sürücü ehliyetini uzattı. Bir de sağa sola saçılmış başka şeyler vardı. Ne gibi? Yazışmalar, antikli mektuplar, anlaşılan dostumuz Vogel hem kayak hocası hem de dağ rehberiymiş. Kelso ehliyeti cebine koymadan önce uzun uzun inceledi. Langley'in bir araştırma yapmasını isteyeceğim. Fazla bir şey çıkacağını umduğumdan değil ama bahse girelim. Aradığımız jockey'i bulduk. Başka bir şeye rastladınız mı diye sordu Mark Fellows'a. Bodrum'da ve merdiven sahanlığında 10-15 tane 9 milimetrelik boş kovan. Jennifer ile McCool'un burada olduklarına dair bir işaret yok. Ama mutfağın zemininde az miktarda kana rastladık. Gidip BMW'ye bir bakın dedi Kelso. Bakalım arabanın Vogel denen şu adama ait olduğuna dair bir şey bulacak mısınız? Grimes ve Fellows odadan çıkarken Mark'ın endişesi acı vermeye başlamıştı. Kız nerede Kelso? Kelso kanlı zemini ve duvardaki kurşun deliklerini inceliyordu. Falcı değilim Ryan ama sanki yeni bir katliamın bütün belirtileriyle karşı karşıyayız ve benim fazla umudum kalmadı. Mark odanın öbür ucundan atılıp adamın yakasına yapıştı. Sürüp duvara değdi. Neden Jennifer'a bütün gerçeği baştan söylemedin? Salakça oyunlar oynayıp kızcağızı tehlikeye atman şart mıydı? Bütün bunlar senin yüzünden oldu Kelso. Hepsi. Ama şunu bilmiş ol ki ilk fırsatta bütün bu rezaleti dünyanın gözleri önüne sereceğim. Bütün bu yaptıklarının yüzünden itin kıçına sokacağım seni. Seni ve o kahrolası CIA'yini. Kelso'nun yüzü küle kesti. Bunu hiç tavsiye etmem. Yoksa kendini hiç düşünemeyeceği kadar derin bir boka batmış bulursun. Öyle mi? Bunu zamanı geldiğinde göreceğiz. Şu lanet olası ellerini üzerimden çek. Mark öfkeden hala kıpkırmızı olmasına rağmen ellerini indirdi. Kanlı izleri incelemek için odanın öbür tarafına geçti. Kelso onun izleri avluya kadar takip ettiğini, sonra da gözlerini çatıya çevirip kaşlarını çattığını gördü. Mark yeniden bodruma girdi. Peşinden Kelso merdivenlere yöneldi. Ne yapmaya çalışıyorsun Ryan? Dua ediyorum. Ne? Merdivenleri koşarcasına çıkan Mark soruyu duymadı bile. Kelso peşinden mutfağa geldi. Zahmet edip neyin peşinde olduğunu anlatsan Ryan. Şu işe bak. Kendim söyleyip kendim dinliyorum. Söyledim ya. Dua ediyorum. Mark güvenlik monitörünün arkasından çıkan elektrik kablolarını izlemeye başlayınca Kelso'nun jetonu düştü. Ön tarafta bir kamera var dedi Mark. Bir tane de çatıda. Bulundukları yerden evin ön ve arka cephelerinin her noktasını görüyorlar. Eğer kameralar çalışıyorsa ya yeniden gösterimi olmayan canlı yayın yapıyorlardır ya da çektikleri kaydediliyor olmalı. Ben kayıtlı çekim olması için dua ediyorum. Böylece burada neler yaşandığı hakkında bir şeyler öğrenebiliriz. Mark mutfak musluğunun yanındaki dolaba giren kabloları izleyip dolap kapağını bir hamlede açtı. Tombala. Dolabın içinde bir rafın üzerine yerleştirilmiş, içinde bandı dönen bir video cihazı duruyordu.